Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Sefa Aktan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray Hocam, biraz sonra Sultan 1. Ahmet dönemiyle devam edeceğiz geçen haftadan. Ancak öncesinde dinleyicilerimizin soruları, yorumları için ve kitap armağanımız için ben telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi anımsatayım. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve her hafta olduğu gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan hangi kitabı armağan edeceğiz Güray Hocam bu hafta?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından çok önemli ve ilginç bir konuda bir eserimiz var. Onu hediye ediyoruz. Eski Çağ'da Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu. Bu eğitim tarihi ve dünya teknoloji tarihi açısından da çok önemli bir araştırma eseridir. Profesör Doktor Nuray Yıldız Hoca tarafından hazırlanmış olan Türk Tarih Kurumu yayınlarından eser çok önemli. Bazı teknolojik açıklamalarla yazının icadı, kalem, defter ve buna dair malzemeler, bunların çeşitleri, kemik ve ağaç türünden malzemelerin üretimi, çeşitli bitkilerden üretilen yazı araç gereçleri, yani kağıdın öncesinde kullanılan malzemeler, mesela bunlara dair kil tabletlerin yapılması ve kil tabletler üzerine işlenen şekillerin, yazı şekillerinin hangi araçla, üçgen bir ucu olan kemik araçlarla, taş araçlarla üretildiğini ve yazıldığını, kalemin, yani kalamus denilen, el kalem denilen aracın çeşitli şekillerini, işte kuş tüylerinden mürekkep çeşitlerine kadar çeşitli kalem yazı araçlarının tanıtıldığı çok güzel bir araştırma eseri. Mesela papirüs ve çeşitleri, Roma'nın yazı ve kitap konusundaki kullandığı teknolojiler ve buna dair işte bugün pergamon dediğimiz pergament malzemesi ve bunun kağıt malzemesi türü olarak gelişimi, Roma döneminde taş baskı malzemeleri ve çeşitli araç gereçler üzerine taş matbaaya kadar konuyu ele alıyor. Gerçekten de çok önemli. İnsanlık tarihinin bilinen en eski eğitim araç gereçlerini, öğretim araç gereçlerini tanıtıyor kitap. Tarihli okuyucumuza hayırlı olsun diyorum. Bu çok önemli ve hakikaten zevkle okunacak bir eser diye düşünüyorum.
Kitabın sonunda hocam resimler de var, görseller de var. Örneğin ben şimdi açtım, evet, değerli dinleyicilerimiz. Milattan önce 500 yılına tarihlenen altın bir tablet. Bunun fotoğrafı da,
evet, konmuş. Çeşitli madenlerden de tabletler yapılıyor, bastırılıyordu. Madeni eşyalar üzerine de yazılar yazılıyordu. Hatta kalemin de madeni olarak kullanılmaya başlamasına dair konulara giriyor. Gerçekten önemli bir eser.
Kapsamlı bir çalışma değerli dinleyicilerimiz. Eski Çağ'da Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, Profesör Doktor Nuray Yıldız'ın kaleme aldığı. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Profesör Doktor Gürel Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam geçen hafta Sultan 1. Ahmet dönemine geldik. Bu dönemde bazı değişiklikler var. Belki de en önce vurgulanması gereken Ekber ve Erşed diye adlandırılan bir sistem. Nedir Gürel hocam?
Osmanlı Devleti'nin bir hanedan aile devleti olduğunu her zaman için biliyoruz. Genel bir bilgi olarak da mevcuttur. Sultan 1. Ahmet kendi çağında Ekber ve Erşed sistemi denilen bir sistemi uygulamaya koymuştur. Hatta Kanunname-i Ali Osman adıyla bildiğimiz Fatih Sultan Mehmet Han Kanunnamesini kendisi tahta çıkınca uygulamamış. O kanunname gereğince kendisinin boğdurması gereken kardeşi vardı, Şehzade Mustafa. Onu boğdurmamıştır ve böylece Kanunname-i Ali Osman'a rağmen tahta kalmayı tercih etmiş. Yani bir şekilde bir de facto durum, yani fiili kanunu uygulamama halini kendisi yaşamıştır, uygulamıştır. Ve tabii ki bunun neticesinde de bu durumu değiştirmek için bir kanun çıkarmış kendisi. Ailenin en yaşlı üyesinin, hanedan üyesinin, sadece çocukların geçmesi değil de hanedan içerisinde tahta geçmek için namzet olabilecek kardeşlerin de veya amcaların da geçebileceğine dair bir Ekber Erşed kanunnamesi çıkarmıştır. Böylece Osmanlı Devleti'nde sürekli olarak çocukların bir şekilde katlini gerektiren Kanunname-i Ali Osman'daki ilgili madde rafa kaldırılmıştır. Bu bir tedbir idi. Taht kavgalarına karşı ve aile içindeki ölümlere karşı tedbir idi. Esasen Osmanlı Devleti Kanunname-i Ali Osman'da da Fatih Sultan Mehmet Han Kanunnamesinde diğer ismiyle bir beka meselesi olarak görüyordu bu iç kavgaları ve devletin, milletin parçalanması, bölünmesi, daha çok insanın hayatını kaybetmesi bir gerekçeyle önlenmek istenmişti. Bu da hanedandan kaynaklanan kavgaları öncelikle önlemek şeklinde tanımlayabileceğimiz vaktin, zamanın fetvasıyla da, yani zamanın Şeyhülislam'ın fetvasıyla da onay alınarak uygulanan bir siyaseten katil ya da bunun bir hukuki olarak cevazıyla daha çok insanın ölümünü engellemek için, yani ehven-i şerrin uygulaması gibi bir uygulama kabul edilmiş idi kanunnamede. Bu bazen genel yazan, tarihi değerlendiren araştırmacılar tarafından eleştiriliyor Osmanlı Devleti'nde böyle bir şeyin uygulanması. Osmanlı padişahları da yer yer bunu uygulamamayı tercih etmişlerdir. İşte bunlardan birisi Sultan 1. Ahmet'tir. Yani kardeşini boğdurmayı tercih etmemiş. Tam aksine bu kanunnamenin ilgili maddesini değiştirerek başka birisinin tahta geçebileceğine cevaz vermiştir. Sadece, hocam, sadece burada oğul olan şehzade geçemeyecek, yani kardeşi de geçebilecek, amcası geçebilecek gibi. Evet.
Bu şu soru akla geliyor Güre hocam burada. Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızı selamlayalım kendisini de buradan saygıyla. Bir yöntemi vardır. Bu Türkiye TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu mikrofonlarında, bu stüdyoda da bizlere aktardı, öğretti. Bizim elimizde tarihçiler olarak, tarih bilim insanları olarak metre yoktur. Sonuçlardan yola çıkmak durumundayız şeklinde bir yöntem uygular hocamız. Sonuçlar itibariyle değerlendirdiğinizde göre hocam, 1. Ahmet dönemindeki Ekber ve Erşed sistemine kadar olan uygulamayla sonrasını siz nasıl devletin bekası açısından değerlendiriyorsunuz? Yorumunuz nedir Güray hocam?
Tabii bu o zamanın şartlarında düşünülen çözümler, geçici çözümler. Ancak 1. Ahmet'in getirmiş olduğu bu sistem kalıcı da olmuştur. Çünkü 1922 yılına kadar Osmanlı hanedan sisteminde Ekber Erşed sistemi genel geçer bir sistem olarak kabul görmüş ve uygulanmıştır. Yani hanedanın yaşlı üyesi geçmiştir uygulamada baktığımızda. İstisnalar hariç, yani hakkında bir rapor ya da gerekçe olmadığı sürece yaşlı olan kişi tahta geçmeyi genel olarak hak eden kişi olarak görülmüş, meşru olarak geçmiştir. Bu kanunname ile kalıcı bir düzenleme yapılmıştır aslında. Taht kavgalarına büyük oranda engel olunmuş mudur? Evet, taht kavgalarına da engel olunduğunu söyleyebiliriz. İsyanlara büyük oranda engel olunmuştur. Ancak bu tahtın içerisindeki şehzadelerin kavga etmeyeceği anlamına gelmez. Ya da yaşlı olan birisinin hedef yapılıp ondan küçük olanın onu rakip olarak görmesine engel olmamıştır. Yani çok da kesin bir çözüm olamamıştır. Ve şehzadelerin boğdurulması geleneğinin tam olarak sona erdirilemediğini, tam aksine şehzadelerin birbiriyle rekabetinin fazlaca artmasından dolayı kafes usulüne geçilmesi de bu dönemde olmuştur. Bu şu demektir, şehzadeler sarayda belli bir odada tutulacaklar, şimşirlik adı verilen, ve eğitimlerini sarayın içerisinde bu bölümlerde gözetim altında tamamlayacaklar. Ancak herhangi bir durumda acil bir şekilde tahta geçmeleri söz konusu olduğunda da uygulamadan habersiz oldukları için devletin yönetiminde büyük bir zaaf yaşayabileceklerdir. Bu görülmüştür. Nitekim Osmanlı Hanedanı bunun vermiş olduğu bir takım tedbir sıklığı nedeniyle şimşirlikte bulunan şehzadelerin de boğdurulması gibi tedbirler almak zorunda kalmıştır. Ekber Erşed sistemine rağmen bunların yaşandığını görüyoruz. Nitekim 4. Murat böyle bir uygulamayı yapmak zorunda kalmıştır. Yani hanedan içerisindeki şehzadelerin ya da çocukların katli dediğimiz şeye bu sistem engel olamamıştır. Nitekim genç padişahlar da bundan sonra tahta geçmeyi başarmıştır. Genç Osman'da olduğu gibi. Yine padişahlar çok genç yaşta da vefat ediyorlardı. Mesela 28 yaşında vefat eden Sultan 1. Ahmet 14 yaşında tahta geçmiştir. Yaklaşık olarak 13 yıl hükümdarlık sürdüğünü görüyoruz. Onun bu 13 yıllı aşkın bir süre tahta kaldığı süre içerisinde gerçekten önemli kalıcı reformlar yaptığını söyleyebiliriz. Başkentin yapısında, ordu düzeninde, yine doğuda, batıda ve denizdeki Osmanlı Devleti sınırlarında, hudutlarında çok önemli anlaşmalara, savaşlara ve ordu yönetimi noktasında da tayinlere imza atarak Osmanlı Devleti'nin hayatında önemli dönüm noktalarını belirleyen kişi olmuştur diyebiliriz Sultan 1. Ahmet için. 1. Ahmet'in kendisi çok mülayim, duygusal bir şahsiyet idi. Bahti mahlasıyla çeşitli şiirler yazmıştır. Yani sanatkar bir insandı. Devlet işlerinin yürütülmesinde reformu ön plana çıkarmış. Genç yaşta tahta geçmiş olmasından dolayı ki 14 yaşındaydı. Babası 3. Mehmet üzüntüden vefat etmişti. Ve tahta geçtiğinde genç bir delikanlı 1. Ahmet. Bilge ve tecrübeli devlet adamlarının, ulemadan kişilerin etkisi altında kaldığını söyleyebiliriz idarede. Çünkü genç olduğu için de tecrübesi de az olduğu için devlet yönetiminde başka yetkiler altında yönetmek zorunda kalmıştır. Ancak bazı etkileri de tek başına bertaraf etmeyi başarmıştır.
Ne gibi görüyor
bunlardan
hocam?
Mesela Safiye Sultan Valide Sultan idi. Valide Sultan'ın saray dışında bir yere gönderilmesi ve bir evde gözetim altında tutulması gibi tedbirler almıştır. Devlet hayatına karışmasını önlemiştir. Saraydaki bazı önceden bu yana gelen alışkanlıkları değiştirmek amacıyla da böyle tedbirler aldığını ve kendi iradesini kabul ettirecek bazı önemli İstanbul'daki bazı saray çevreleri olmak üzere sadrazamın ekibine kadar yer yer değişiklikler, müdahaleler yapmıştır. Ancak onun en başarılı olduğu tarafı şöyle izah edebiliriz. Balkanlarda ve denizde başarılı bir dönem geçirmiştir. Siyasi atmosfer itibariyle Osmanlı Devleti Balkanlarda Avusturya-Macaristan bölgesinde tam bir hükümranlık sürmeye devam etmiştir. Zitva-Toruk Anlaşması kısmen Osmanlı padişahının konumunu kanuniden bir nebze olsun aşağı düşürüyorsa da aslında bütün Alman topluluklarını, Avusturya başta olmak üzere Prusya'yı da Osmanlı'ya bir şekilde rapt ediyordu. Güvenlik duvarı örüyordu. Zitva-Toruk Anlaşması bu anlamda Osmanlı Devleti'nin bir yönüyle bir dönüm noktası oluşturabilecek duraklamaya girdiğinin delilidir. Zitva-Toruk Anlaşması'nın maddelerine baktığımız zaman Osmanlı Devleti kendisini Doğu Roma İmparatoru olarak, imparatorluğu olarak tanımlıyor. Batı Roma İmparatorluğu olarak da Avusturya, Prusya yani Alman devletini tanıyordu.
Hocam bu anlaşma...
Bu çok ilginç bir anlaşmadır.
Hocam
yani,
bunu biraz açar mısınız? Ne zaman, neden, neden kimler arasında imzalandı, neden böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duyuldu? Ve sonra da ben kestim sözünüzü.
Şimdi bu tarihler itibariyle evet. Almanya'da başlayan bir Avrupa içerisinde iç savaş var. Reform savaşları dediğimiz savaşlar aslında dini savaşlar olmanın yanı sıra aynı zamanda askeri siyasi büyük olaylardır. İşte bu iç savaşlar sırasında Osmanlı Devleti de olaylara müdahil olmuştur. Bir taraftan
Fransa'yla... Hocam protestanlığın çıktığı dönem mi bu?
Evet, protestanlığın çıktığı evet. dönemden bahsediyoruz ki Almanlar böylece Osmanlı şahsında bir nebze müttefik aramıştır. Yani Osmanlı aslında geleneksel anlamda baktığımızda Fransa'yla ittifak halindeydi. Kapitülasyonların verildiği tarih itibariyle baktığımız zaman 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1. Fransuva ile yapmış olduğu imtiyaz anlaşması bu anlama geliyordu. Yani Avrupa içerisindeki Karolingien hanedanının farklı nüvelerini ya da krallıklarını birbirlerine karşı diplomasi ya da siyasi mekanizmalar aracılığıyla kendi çıkarı şeklinde, kendi çıkarına doğru yönlendirecek biçimde Osmanlı Devleti çeşitli uygulamalar yapıyordu. İşte Almanya ile yapılan o zamanki ismiyle Avusturya ve tabii ki Erdel ve batısı Macaristan bölgesi hakimiyeti için verilen Zitvatoruk Savaşı ve anlaşması neticesinde şöyle çok kritik kavramsal farklar var. İşte Doğu Roma, Batı Roma kavramının geçmiş olması. Osmanlı Devleti ilk kez bu kadar net bir tanımlama getiriyor kendisine. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra kendisine Roma İmparatoru demişti. Sadece Batı veya Doğu dememişti. Kendisini bir Roma İmparatoru olarak tanımlıyordu. Burada da onu görüyoruz. Sultan 1. Ahmet de kendisini bu şekilde tanımlatmıştır. Yine bu sırada Malkoçoğlu ailesinden çok önemli bir sadrazam olan Malkoçoğlu Yavuz Ali Paşa 1. Ahmet'in sadrazamıdır ki babası 3. Mehmet tarafından sadrazamlık makamına getirilmişti ve Serhat Beyleri içerisinden seçildiği için de çok önemli bir sadrazam olarak dikkatimizi çeker ki savaş meydanlarında ömrünü vermiştir. Rahmetle yad ediyoruz Malkoçoğlu, Yavuz Ali Paşa'yı da vermiş olduğu savaşlarla ki 1. Ahmet'in tahta geçişinde de etkili olmuştur Malkoçoğlu, Yavuz Ali Paşa. Onu da belirtelim.
Diyelim hocam, virgül atalım, ardından devam edelim. Evet.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hocam, bir genel yaklaşım itibariyle daha önceki programlarımızda yaptığınız gibi örneğin Fatih Sultan Mehmet Han, örneğin Yavuz Sultan Selim Han ve diğerlerinde olduğu gibi 1. Sultan 1. Ahmet Han'ı nasıl bir sultan olarak değerlendiriyorsunuz hocam? Birinci sorum. İkinci sorum da bu dönemde devletin içerisinde Cihan Devleti Osmanlı'nın içerisindeki düzen ne durumda?
Osmanlı Devleti padişahları içerisinde Sultan 1. Ahmet zamanı dengeli bir dönem olarak değerlendirilebilir. Yani kendisi az önce de ifade ettiğim gibi duygusal bir insan. Şiir yazmış ve bu duygularını şiirlerine de yansıtmıştır. Bahti mahlasıyla yazmış olduğu divanı bugün Millet Kütüphanesi'nde bulunuyor ve şiirleri gerçekten bestelenen şair ruhlu bir hükümdar. Onun Yeniçeri Ocağı'nın baş kaldırmasına karşı tedbirler aldığını biliyoruz. Celali isyanlarına karşı da tedbirler almış ve onun zamanında hem Anadolu'da hem Balkanlar'da timarlı sipahi olup da celalilik vasfını alarak eşkıyalık faaliyetine başlayanların üzerine ordular gönderildiğini ve bu konuda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sultan 1. Ahmet'in en önemli özelliklerinden birisi Osmanlı Devleti'ni bir taraftan çok zengin, bayındır ve teknoloji anlamında da yüksek bir imparatorluk olarak gösterişli bir hanedan ve imparator vasfını da taşıdığı için artık bu tanımlamadaki anlaşmaya göre baktığımızda, ki bu anlaşma 1606 tarihinde yapıldı. Anlaşma 20 yıl boyunca Avusturya ile Osmanlı Devleti'nin barışını sağlayacaktı. Anlaşmadaki maddeye göre Osmanlı hükümdarı kendisine imparator sıfatını verirken Alman kralına artık imparator diyecekti ya da Kaiser diyecekti. Böylece biz Alman imparatoruna daha önce Kanuni zamanında, Fatih zamanında yazılan mektuplarda sadece kral lakabı veriliyordu. Bunun değiştirildiğini görüyoruz. Yani imparator denilmesi, işte Batı Roma İmparatoru tanımlamasının vurgulanması dikkat çekicidir. Yine Sultan 1. Ahmet dış politikada İran şahlarıyla yapılan anlaşmalarda da bugünkü Türkiye-İran sınırının ilk kez çizilmesini sağlayan padişahtır. Bu da çok önemli izler bıraktığını gösteriyor. Yani Sultan 1. Ahmet'ten bugün Sultan Ahmet Camii, Sultan Ahmet Çeşmesi vesaire kalmadı. Aynı zamanda siyasi sınırlarımız da kaldı. Buna dair birkaç noktaya daha işaret etmemizde yarar var dinleyicilerimizin kalıcı olarak bilmesi için. Bugün Karabağ meselesi diyebildiğimiz Azerbaycan'ın bir toprak parçası olan ve Ermenistan tarafından 1995 yılında haksız bir şekilde katliamlarla, Hocalı'daki katliamla birlikte işgal edilen Karabağ toprakları da o zaman için Safevi hükümdarına bırakılıyordu. Safevi hükümdarı Şah Tahmasp'ın Kanuni Sultan Süleyman Han'la yapmış olduğu anlaşma, 1559 tarihli anlaşma, aynen geçerli kılınacak şekilde bu dönemde Doğu orduları, Osmanlı kol ordusu başına atanmış olan Cağaloğlu Paşa tarafından da onaylanmıştır. Cağaloğlu Paşa'nın bir iki muharebede, özellikle Anadolu'nun doğusundaki, bugün Ardahan, Iğdır yöresindeki çeşitli muharebelerde İran Şahı'na yenilmesi üzerine bir anlaşmayla geri çekilmek zorunda kaldığını, Diyarbakır'a geldiğini ve orada üzüntüsünden vefat ettiğini görüyoruz. Çok sevilen, başarılı bir paşaydı. Ancak onun bu yenilgilerde en önemli sebep olarak tabii ki içerideki celali isyanları, timarlı sipahilerin ve yeniçerilerin arasındaki mücadelelerin savaşta etkili olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı ordusu artık kendi içerisinde yer yer kazan kaldıran, hem yeniçeriler tarafından padişahın tehdit edildiği, hem de timarlı sipahiler tarafından tehdit edildiği, ordu düzeni, ordunun içindeki hizipleşmeler nedeniyle kaybedilmiş bir yapıya doğru gitmekte. Sultan 1. Ahmet de ordunun başında sefere çıkmış bir padişah değil. Bunu düzeltebilecek tedbirler alamamıştır. Kendisi bunu vezirlere, paşalara, beylerbeyine bırakmıştır. Onlar da yeterli tedbiri alamamışlar ve orduya tek başlarına hüküm verememişlerdir. Neticede Sultan 1. Ahmet dönemini bir duraklama emaresi olarak değerlendirmemiz de mümkün.
Nitekim, başlangıç olarak görüyorsunuz hocam.
Nitekim onun sonrasındaki olaylara baktığımız zaman Genç Osman'ın, II. Osman'ın Yeniçeri isyanı sonucunda hemen idam edilmesi ve bir padişahın ilk kez bir askeri isyanla idam edilmesi, Osmanlı Devleti'nin içerideki bu düzensizlik ve askeri mücadelede ne noktaya geldiğini gösteren çok çarpıcı bir örnektir. Ki Türk tarihinde de çok nadir bir örnektir bu. Genç ve enerjik bir padişahın sadece bir Türkmen kızıyla evlenmesinden dolayı değil de daha başka sebeplerle de asıldığını unutmamalıyız. Yani bu sadece Osmanlı padişahlarının gelenek olarak devam ettirdikleri bir takım aile içi gelenekleri değiştirmesine kaynaklanan isyan değildi Yeniçeri isyanı. Yeniçeriler daha önce de defaatle gerek Kanuni zamanında, gerek Yavuz Sultan Selim zamanında ve hatta Fatih zamanında ki en kudretli padişahlardır Türk tarihi içerisinde. Onlara da isyan etmişlerdir. Yani Çandarlı Halil Paşa'nın Fatih'le ne kadar ters düştüğünü çok iyi biliyoruz. Yine Sokollu Mehmet Paşa'nın bütün padişahlarla ters düştüğünü biliyoruz. Bununla birlikte Yeniçeri ağalarının da bu paşalarla ve padişahla yer yer kazan kaldıracak kadar zıtlaştıklarını biliyoruz. Sultanahmet kendi ismiyle de bilinen, bugün ayakta bulunan dünyanın en güzel mimari ve döneminin 16. 17. yüzyılın en önemli eserlerinden birisi olan Sultanahmet Camii'ni yaptırmıştır.
Hocam bugün, ona bugün geçip geçmeden. Önemli.
Zaten kendisi ve çocuklarının türbesi de oradadır. Yani 2. Osman'ın türbesi de oradadır. Bunu hemen hatırlatalım. Bugün ziyaretçiler İstanbul'a girdiğinde Sultanahmet Camii'nin hemen meydanında bir Sultan Ahmet Türbesi ve Camii vardır hemen yanı başında. Çocuklarıyla, eşleriyle, kızlarıyla hepsi aile oradadır. Ziyaret edebilirler. Ayasofya'nın tam karşısına böyle bir camiyi Mimar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mehmet Ağa yapmıştır. Ve 1609 yılında başlıyor bildiğim kadarıyla bu caminin inşası. Ve onun vefat ettiği yıl bitiyor. Gerçekten de 8 yıl sürmüş olan çok büyük bir eserdir. Ziyaretçiler de bu bilgilerle birlikte ziyaret ederlerse daha anlamlı olacaktır.
Güray Hocam, Almanya'dan Ali Gürel adlı dinleyicimiz bizden kitap kazanmıştı. Kitabı ulaşmış yerine. Çok teşekkür ediyor. Güle güle okusun diyoruz Ali Gürel adlı dinleyicimize.
Çok selam söylüyoruz Ali Gürel Bey'e. İyi dinlemeler, iyi çalışmalar, iyi okumalar.
Ve size bir sorusu var Güray Hocam. Türkiye ismi ne zamandan beri kullanılıyor diyor.
Evet, Türkiye ismi bizim Türkiye'miz için, bu Anadolu coğrafyası için ne zamandan beri kullanılıyor şeklinde anlıyorum bu cümleyi. Türkiye adı tabii Anadolu dışındaki coğrafyalar için de yer yer kullanıldığı için dinleyicimize biraz daha açıklayıcı bir cevap verelim.
Buyurun hocam.
Türkiye ismi bizim elimizdeki resmi tarih belgelerine göre, ana belgelere göre, ki sağlam belgeler bunlar, 12. yüzyılda kullanılıyordu. Türkiye Selçukluları Devleti, Selçukluların Anadolu kolunun adıydı. Avrupa'dan Anadolu'ya gelen, Asya'ya doğru seyahat eden birçok Avrupalı seyyah gözlem yaparken Anadolu'da yaşayan insanların ismini Türk ve Türkmen diye koymuşlar. Onların yaşadığı ülkeye de Türkiye diye yazmışlardır. Türkiye ismi bütün Akdeniz dünyasında 12. yüzyılda böyle yazılmıştır. Resmi vesikalarda da vardır, bu kayıtlarda da vardır. Hem aynı zaman itibariyle Mısır'a da Türkiye ismi veriliyordu. Bunu da ayrıca belirtelim. Çünkü Mısır'da Devletül Memlukiye et-Türkiye ismiyle bildiğimiz 1250 yılından itibaren Eyyubilerin devamı, yani Selçukluların Eyyubiler kolunun devamı olan bir Memluklular devleti ortaya çıkmıştır. Devletül Memlukiye et-Türkiye, evet. Türkiye Memluk Devleti, Türk Memluklu Devleti demektir. Türklerden oluşan Memluklu Devleti. Türk devletleri içerisinde önemlidir ve Yavuz Sultan Selim Han'ın 1517 yılında Ridaniye Savaşı ile birlikte Osmanlı'ya iltihak etmiştir. Memluklu Devleti'nin de bir ismi Türkiye idi. Bir başka bilgi daha paylaşalım. Hunlar ve Avarlar Doğu Avrupa'ya doğru Karadeniz kuzeyinden göç ettiklerinde Türk kavimleri olarak bilindiği için onların yaşadığı bölgeye de 6. yüzyılda bu bölgedeki topluluklar tarafından yer yer Türkiye ismi verilmiştir. Doğu Avrupa için denilmiştir. Yani Avarların ülkesi anlamında, Hunların ülkesi anlamında bugün Doğu Avrupa'daki bazı ülkelerin bulunduğu sınırların içerisinde Avarlar, Hunlar hakimdi. Onların yaşadığı coğrafyaya da 6. ve 7. yüzyıllarda Türkiye adı verilmiştir ki tarihte Türk ismiyle bilinen devletlerin sayısı az olmakla birlikte Göktürklerden itibaren böyle birkaç devleti ve Türkiye'mizi tabii sayabiliriz. Osmanlı Devleti de kendi isimlerinden birisi olarak Türkiye'de devleti ismini kullanmıştır. Yani Türkiye ismi Osmanlı Devleti'ne Batılılar tarafından verilmiş bir isimdi. Türkiye bu ismi Osmanlı'dan, Selçuklu'dan devralmıştır. Bir devlet devamlılığı söz konusudur kavramsal anlamda baktığımızda. Coğrafya adı olarak da kullanılmaya başlamıştır 12. yüzyıldan itibaren. Bu kadarlık bir açıklamayla hocam, süremizden dolayı kısa bir cevapla yetinelim.
Hocam belki şunu eklemek mümkün olabilir. 8. ya da 9. yüzyıllar, 9. yüzyıl itibariyle de Rusça'da ü sesi olmadığı için Ruslar da bize Turk gibi kayıtlarda o da geçiyor herhalde.
Türklere Torki diyorlardı.
Değil mi hocam? Evet. Evet.
Türklere Torki diyordu Ruslar. Slav dillerinde farklı ses değişimleriyle telaffuz edilebiliyordu. İşte Trakya sözlüğünde de olduğu gibi.
O konudaki
farklı şeyler var yani. Hocam. Filolojik olarak üzerinde çalışıldığında Türk sözcüğünün bizim şeceranamelere göre Nuh Aleyhisselam oğlu Yafes'in soyundan gelen Türk ismindeki bir şahsa kadar götürüldüğünü biliyoruz.
Vallahi ben burada şimdi dinleyicilerimize Güray Hocamızın izniyle bir ufak bilgi vereceğim. Çalışması var Güray Hocamızın. Etrusk, Trakya ve Türk arasındaki ses değişimlerini ve denklikleri üzerine hocamız çalışıyor. Hocam bugün kitap kazanan dinleyicimiz Almanya'dan Serya Bas.
İyi çalışmalar diliyoruz, iyi okumalar diliyoruz Serya Baz'a, talihli dinleyicimiz.
Güle güle
Eski
okusun.
Eski Çağ'da Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu adlı eserimizi kendisine hediye ettik. Sedat Bey çok önemli, güzel bir eser aldı.
İlginç bir kitap hocam. Güle güle okusun. Üstelik de değerli dinleyicimiz bir öğretmenmiş. Umarız yararlanır. Umarız onun yetiştirdiği çocuklar da yararlanırlar.
Evet,
hocam.
Öğretmenimiz Serya'ya çok selamlarımızla, güzel oldu. Öğretmen olması da.
Yerini buldu kitabımız. Evet. Hocam ve sadık dinleyicilerimiz Almanya'dan Veysel Kavak ve Aydın Küperi yine aradılar bu hafta. Sağ olsunlar. Selamlarını göndermişler.
Evet, Veysel Bey'e ve Aydın Bey'e çok selamlar.
Bizleri dinlemeye devam etsinler. Süremiz daraldı. Güray Hocam bu döneme ilişkin bir genel toparlamayla bu haftalıkta programımızı bitirelim.
Evet, Celali isyanları 17. yüzyılda 1. Ahmet zamanında da devam etti. Az önce de belirttiğim gibi bu dönemde çıkan isyanlarda bazı Celaliler idam edilerek, sürgün edilerek, bazıları ise tamamen askeri bir şekilde bastırıldıktan sonra ellerindeki timarları zaten alınmıştı. Başka görevlere de gönderilenler oldu. Mesela Can Bulatoğlu isyan etmişti, idam edildi. Yine Celali Musluh Çavuş ve adamları ve Celali Cemşit adıyla bildiğimiz bazı elebaşlar vardı. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde vardı bu isyanlar. Devam etti 17. yüzyılın sonuna kadar. Hatta 1630'da 4. Murat Osmanlı Devleti'nin en kudretli padişahlarından birisi olarak bilinir. Anadolu'nun tam ortasında bulunan bugünkü Ankara'mızın Celali isyanları sonucunda yakıldığını görüyoruz 1630'lu yıllarda. Ki 4. Murat Osmanlı Devleti'nin en kudretli ve gerçekten de Osmanlı Devleti'nin dizginlerini yeniden toparlayan, çeki düzen veren ve tek elden bütün devleti idare etme başarısını gösteren bir padişah olarak bilinir. Yine de Celali isyanları devam etmiştir. Bunu özellikle belirtmemizde yarar var. Neticede Osmanlı Devleti'ndeki Celali isyanları şekil değiştirerek Cumhuriyet dönemine kadar sürmüştür. Etkiler olarak baktığımız zaman şekil değiştirerek sürmüştür. Bunun adı vaktiyle Celali'ydi. Daha sonra başka isimlere de çevrilmiştir. Onu özellikle vurgulayarak belirtmemizde yarar görüyorum. Anadolu isyanları deniyor. İşte İstanbul isyanları deniyor. Bunların hepsinde de baktığımız zaman benzeri bir çatışma var, eşkıyalık faaliyeti var.
Ki burada Güray Hoca'nın geçen haftadan ben anımsatayım değerli dinleyicilerimize. Yaklaşımı da ilginç. Tımarlı sipahilerle Yeniçeriler arasındaki yani ordudaki birliğin bozulmasıyla Celal isyanları arasındaki bağlantı daha önce benim tezlerde görmediğim bir şey. Önümüzdeki hafta hocam bu konuyu bir kez daha soracağım size.
Tabii devam edelim. 1. Ahmet döneminden başlayarak Genç Osman ve 4. Murat dönemine devam edeceğiz. Gelecek hafta konularımız çok daha ilginç ve önemli konulara doğru kayıyor. Bir şey evet, daha hocam. Hatırlatalım kapatırken. Sultan 1. Ahmet zamanında Türkiye'ye getirilen kahve ve tütün meselesi başlamıştır. Daha sonra devam edecektir. Gelecek
bunu da
hafta
soracağım.
Bu
evet,
tür sosyal meselelere de girelim diye düşünüyorum.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Tarihinin izinde.